Ayrım 37, Loch Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 343. Yarım şilinler gülüşerek aheste adımlarla oradan ayrıldılar. Bazıları morarmış ve burkulmuş yerleri de ovuştursa bile, karşı tarafta çok daha fazla hasara yol açmışlardı. İnleyerek ayağa kalkan sanzalar Lok'un doğrulmasına yardım ettiler. Beraber ihtiyatla topallayarak Perelandro evine gittiler ve gizli bir kapının bulunduğu bir lağım menfezinden cam inlerine sızdılar. ''Neler olduğuna inanamayacaksın'' dedi Lok, o ve sanzalar yemek odasına girerlerken. Cadı ağacı masada oturan zincir bir parşömen yığınına bakıyor, ince kesilmiş bir tüy kalemde işlerinden birine yazı yazıyordu. Sahte gümrük belgeleri hazırlamak onun için bir tür hobiydi. Tıpkı bazı insanların bahçelerinde sebze meyve yetiştirmeleri veya köpek beslemeleri gibi. İçi ağzına kadar bu tarz belgelerle dolu deri bir portföye sahipti ve bazen onları satarak iyi para kazandığı olurdu. ''Hım'' dedi zincir, ''bir yarım şilinler sürüsü sizi güzelce patakladı.''
''Nasıl bildin?''
''Dün gece son hataya uğradım. Tam şilinler söylediler. Yanaşmaları şehri dolaşarak itip kakacak başka çocuklar arayabilirlermiş.''
''Niye bize haber vermedin?''
''Yeterince tedbirli davranırsanız sizi asla alt edemeyeceklerini düşündüm. Anlaşılan dikkatiniz başka yerdeymiş.''
''Onları yağlamamızı istediler.''
''Evet'' dedi zincir, ''bu bir çocuk oyunudur. Yanaşmaların çoğu gerçek işlere çıkamazlar. O yüzden de diğer yanaşmaları itip kakarak kendilerine bir uğraş bulurlar. Kendinizle gurur duymalısınız, nihayet fark edildiniz.'' Artık içinizden biri yalvar yakar olana dek küçük bir savaşın içindesiniz. Tabii sadece tatlı dil kullanmak kaydıyla.
Dedi Lok, ne yapmalıyız?
Zincir uzanıp Lok'un yumruğunu kavradı, sonra da onu Kalu'nun çenesine doğru savururmuş gibi yaptı. Sorununun dişlerini dökene kadar bunu tekrarla.
Bunu denedik.
Jan yanımızda değilken saldırdılar. Hem o tür şeylerde pek iyi olmadığımı biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Bu yüzden bir dahaki sefere Jan'ın yanınızda olmasını sağlayın. Ve o her şeye eren aklını kullanmaya bak. Zincir silindir biçiminde bir mühürleme bal mumunu küçük bir mumun üstünde eritmeye başladı. Ama çok çetrefilli bir şey görmek istemiyorum Lok. İnzibatları, tapınakları, dükün ordusunu veya başka birini işe karıştırma. Herkese olduğunuzu söylediğim sıradan bir hırsız çetesi gibi görünmeye çalışın.
Aman ne güzel.
Kalo ile Galdo ıslak bezlerle birbirlerinin yara bere içindeki suratlarını silerken Lok kollarını göğsünde kavuşturdu.
Yani bu da diğer bir kahrolası sınav.
Ne kadar akıllısın diye mırıldandı zincir sıvı bal mumunu ufacık bir gümüş mühre dökerken. Elbette öyle ve yaz bitmeden önce o küçük zibidiler sizi yağlamak için karşınızda yalvar yakar olmazlarsa şahsen büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağım.
İkinci kısım. Lok ile Sansa kardeşler ertesi günün aynı saatinde aynı iskelede oturup beklediler. Oynak çarşının dört bir yanında tüccarlar vızır vızır muşamba brandalarını indiriyor ve tentelerini topluyorlardı. Zira şehre bütün gece yağmur yağmış ve sabahın yarısı geride kalmıştı.
''Herhalde hayal görüyorum.'' diye geldi Tesso Volanti'nin sesi. ''Çünkü siz bok kafalılar daha dün bir araba dayak yediğiniz yerde oturuyor olamazsınız.''
''Niye oturmayalım ki?'' dedi Lok. ''Ne de olsa burası bizim mıntıkamıza sizinkinden daha yakın ve yaklaşık iki dakika içinde bademciklerinizle taşaklarınız yer değiştirecek.''
Üç centilmen piç ayağa kalktı. Dünkü yarım şilinlerin aynıları suratlarında hevesli birer gülümsemeyle karşılarındaydı. ''Gördüğüm kadarıyla aritmetiğin dünkünden daha iyi değil.'' dedi Tesso parmaklarını çıtlatarak.
''Böyle söylemen çok komik.'' dedi Lok. ''Çünkü toplamlar değişti.''
Parmağıyla yarım şilinlerin gerisini işaret etti. Tesso arkasına bakmak için çekinerek başını çevirdi. Fakat ara sokağın başında duran Jean Tannen'ı görünce bir kahkaha attı. ''Üstünlük hala bizde gözüküyor.''
Jean'a doğru ağır ağır yürümeye başladı. Jean yuvarlak suratındaki mülayim bir gülümsemeyle ona bakmaktan başka bir şey yapmadı.
Bu da ne şişko bir piç. Yelek cebindeki cam gözlerini görebiliyorum. Burada ne yaptığını sanıyorsun Dombili?
Adım Jean Tanen ve size pusu kuruyorum. Don Maranzalla'dan eğitim almakla geçen uzun aylar Jean'ın görünümünde fazla bir değişiklik yaratmamıştı. Fakat hem Lok hem de Sanzalar dostlarının yumuşak dış kabuğunun altında gerçekleşen simyayı iyi biliyorlardı. Tesso sırıtarak onun erişim mesafesine girer girmez Jean'ın kolları bir Verrar su motorunun pistonları gibi ileri fırladı. Kolları ve bacakları sert bir rüzgara yakalanmış ipli bir kuklanın uzuvları gibi sallanan Tesso geriye doğru savruldu. Başı öne eğildi, sonra da gözleri geriye yuvarlanarak olduğu yere yığılıp kaldı. Ara sokakta küçük bir kıyamet koptu. Yarım şilinlerden üç çocuk Lok ile Sanzalara hücum ederken iki kız ihtiyatla Jean'a yaklaştı. Kızlardan biri Jean'ın suratına bir avuç dolusu çakıl taşı atmaya çalıştı. Jean yana çekildi, kızın kolunu yakaladı ve onu kolayca ara sokağın taş duvarına savurdu. Bu Don Maranzalla'nın derslerinden biriydi. Çıplak elle dövüşürken bırak duvarlar ve sokak senin yerine çalışsın. Kız duvardan kontrolsüzce geri sekerken Jean'dan gelen hızlı bir sağ kroşeyle yüzü koyun yere serildi.
''Kızlara vurmak hiç kibarca değildir.'' dedi arkadaşı Jean'ın etrafında bir tur atarak.
''Dostlarıma vurmak da öyle.'' dedi Jean.
Kızın cevabı sol topuğunun üstünde dönüp Jean'ın boğazına doğru ani bir tekme atmak oldu. Jean bunun şason sanatı, yani Tal Verrar asıllı bir tür ayak boksu olduğunu hemen anladı. O sağ avucuyla tekmeyi savuşturunca kız ilk hamlesinin ivmesini kullanarak bir ikincisi için kendi ekseninde döndü ve sol ayağını çepeçevre savurdu. Fakat Jean çoktan harekete geçmişti bile. Ona yandan çarpan şey kızın ayağı değil de baldırı oldu. Genç adam sol kolunu rakibinin bacağına doladı ve kız dengesini sağlamak için çırpınırken onun böbreğine acımasızca bir yumruk indirdi. Sonra da hasmının sağ bacağını yerden keserek onu çakıl taşlarının üstüne sırt üstü yapıştırdı. Kız düştüğü yerde acıyla kıvrandı.
''Hanımlar,'' dedi Jean, ''lütfen enişten özürlerimi kabul edin.''
Lok her zamanki gibi girdiği kavgada yenilen kişiydi. Ta ki Jean rakibini omuzundan tutup gerisin geri çevirene dek. Jean kalın kollarını çocuğun beline doladı ve onu yerden kaldırdığı gibi karnına kafa attı. Yarım şilin bir acı nidası atar atmaz da dimdik doğrulup başının arka kısmıyla çocuğun çenesine vurdu. Çocuk sersemlemiş bir halde geri çekildi ve o noktada kavga sona ermiş kadar oldu. Kahlo ile Galdo rakipleriyle başa baş gidiyorlardı. Jean tehlikeli görünmek için elinden geleni yapan Locke'la beraber ansızın önlerinde belirince yarım şilinler kendilerini geriye atıp ellerini havaya kaldırdılar.
''Eh Tesso'' dedi Lok, kıvırcık saçlı çocuk birkaç dakika sonra burnu kanayarak ve yalpalayarak ayağa kalktığında.
''Bizi hemen yağlayacak mısın, yoksa seni Jean'a biraz daha dövdürteyim mi?''
''İtiraf etmeliyim ki bizi iyi faka bastırdınız.'' dedi Tesso, çetesi topallayarak arkasında bir yarım daire oluştururken.
''Ama artık eşitlendik, çok yakında tekrar görüşeceğiz.''
Üçüncü kısım. Günler uzayıp ilkbahar yerini yaza bırakırken savaş böylece sürüp gitti. Zincir akşamüstünün ilk saatinden sonra çocukların basamaklardan ayrılmalarına izin verir oldu. Onlar da Kamor'un kuzeyinde dört dönerek büyük bir zevkle yarım şilinlerin peşinden koşmaya başladı. Tesso buna çetesinin tüm gücünü kullanarak karşılık verdi. Tam şilinler tüm Kamor'daki en büyük gerçek çeteydi ve yanaşmaları onlarla kıyaslanabilecek kadar büyük bir üye havuzuna sahipti. Fakat Gölgeler Tepesi'nden gelen yeni katılımcılarla bile Jean Tanne'nin dövüşteki hünerine karşı koymaları güçtü ve buna bağlı olarak savaşın yapısı değişti. Yarım şilinler küçük gruplara ayrılarak centilmen piçleri birlikte olmadıkları zamanlarda pusuya düşürmeye teşebbüs ettiler. Lok çoğu zaman çetesinin yanından ayırmasa da bazen bireysel angaryalara koşmak kaçınılmazdı. Bu yüzden birkaç defa epey ağır dayak yedi. Sonunda bir akşamüstü yarık bir dudak ve bir çift morarmış kaval kemiğiyle Jean'ın karşısına geçti.
''Bak'' dedi, ''Tesso'yu görmeyeli birkaç gün oldu. O yüzden yarın çarşının güneyinde sürtüp bir şeyler çeviriyormuş gibi gözükeceğim. Sen de uzakta bir yerde saklanacaksın. En az 200 veya 300 metre ötede. Seni asla fark edemeyecekleri bir yerde bekleyeceksin.
O zaman vaktinde yanına gelemem ki, dedi Jean.
Amaç ben dayak yemeden önce yanıma gelmen değil, dedi Locke. Amaç yanıma geldiğinde Tesson'un ağzını burnunu dağıtman. Ona öyle fena bir dayak atacaksın ki çığlıklarını ta Talayışan'dan duyacaklar. Onu daha önce hiç yapmadığın kadar pataklayacaksın.
Zevkle, dedi Jean, ama bu mümkün değil. Her zamanki gibi geldiğimi görür görmez kaçacaklar. Yapamadığım tek şey onlara yetişmek.
Sen işin o kısmını bana bırak, dedi Locke, ve git dikiş setini getir. Benim için halletmen gereken bir şey var.
Böylece Locke Lamora ertesi gün kapalı bir havanın altında yarım şilinlerle aralarındaki çekişmenin başladığı yerin çok yakınındaki bir ara sokakta sürttü. Halk yağmur başlamadan önce alışverişini tamamlamaya çalıştığı için oynak şarşı hareketli bir gün geçiriyordu. Jean Tannen ise uzaklardaki küçük bir filikada kimseye gözükmeden rahatça Locke'u izliyordu. Tesson'un onu bulması için Locke'un sadece yarım saat dikkat çekici bir biçimde etrafta sürtmesi yetti.
Lamora, dedi çocuk, şimdiye kadar aklım başına gelir sanıyordum. Civarda dostlarından hiçbirini görmüyorum.
Tesso, selam, Locke esnedi, sanırım beni yağlayacağın gün geldi çattı.
Avucunu yalarsın, dedi yaşça büyük çocuk. Bugün seninle işimi bitirince giysilerini alıp bir kanala atacağım. Bak, bu çok komik olacak. Sen önümde diz çökmeyi geciktirdikçe seninle daha çok eğleneceğim.
Locke'un kavgada kendisiyle başa çıkamayacağını iyi bilen Tesso saldırmak için kendinden emin adımlarla yaklaştı. Locke hiç çekinmeden rakibini karşılarken ceketinin sol yenini garip bir şekilde sallamaya başladı.
Yen aslında Jean Tannen'ın dikişteki becerisi sayesinde normalden 1,5 metre daha uzundu.
Tesso üstüne yürürken Locke yenin gerçek halini saklamak için onu akıllıca katlayıp arkasında tutmuştu.
Locke bir dövüşçü olarak pek hünerli sayılmasa da şaşırtıcı ölçüde hızlı hareket edebilirdi. Sıra dışı yenini savururken işi kolaylaşsın diye manşetine küçük bir kurşun ağırlık dikilmişti.
Locke ceketin manşetini ileri doğru savurarak uzun boylu çocuğun kollarının hemen altından göğsüne doladı. Yenini gergin tutan kurşun ağırlık diğer tarafa ulaştığında da onu sol eliyle yakaladı.
''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' diye öfkeyle soran Tesso, Locke'un sağ gözünün hemen üstüne bir tane patlattı.
Locke irkildiyse de acıyı aldırış etmedi. Uzatılmış yenini ceketinin sol cebinden sarkan, ilmik şeklindeki bir kumaş parçasından geçirdi, kendi üstüne katladı ve biraz altındaki başka bir kordona asıldı.
Jean tarafından ceketin astarına dikilmiş düğümlü kordonlar ağı sıkıca büzüldü. Artık çocuklar göğüs göğüse duruyorlardı ve bir bıçaktan başka hiçbir şey Tesso'yu kalın kumaş yumağından kurtaramazdı.
Locke ilaveten kollarını Tesso'nun karnına doladı ve bacaklarını dizlerin hemen üstüne gelecek şekilde onun bacaklarına sardı.
Tesso ufak tefek rakibini itip tokatlayarak ondan ayrılmaya uğraştı. Bunu beceremeyince de Locke'un ağzına ve başının tepesine yumruk atmaya başladı. İndirdiği ağır darbeler Locke'un gözlerinin önünde şimşekler çaktırdı.
''Ne bok yediğini sanıyorsun Lamora?''
Tesso kendisininkine ek olarak Locke'un ağırlığını da taşıma çabasıyla omurdandı. Sonunda tıpkı Locke'un umduğu ve beklediği gibi kendini yüzü koyun yere attı. Üstündeki Tesso ile beraber çakıl taşlarına sırt üstü düşen Locke'un ciğerlerindeki hava boşaldı ve tüm dünyası sarsıldı.
''Saçmalık bu, benimle dövüşemezsin, artık kaçamazsın da vazgeç Lamora!''
Locke çocuğun suratına kan tükürdü. ''Seninle dövüşmeme veya kaçmama gerek yok.'' Çılgınca sırıttı. ''Tek yapmam gereken seni burada tutmak, Jean gelene kadar.''
Tesso bir hayret nidası atıp etrafına bakındı. Küçük bir filika oynak çarşı yönünden dosdoğru üzerlerine geliyor, hızla kürekleri asılan Jean Tannen'ın tombul suratı açıkça seçilebiliyordu.
''Ah kahretsin seni, gidi küçük piç, bırak beni, bırak beni, bırak beni!''
Tesso sözlerini Locke'un gözlerine, burnuna ve kafasına indirdiği bir dizi yumrukla vurguladı. Çok geçmeden Locke'un burnundan, dudaklarından, kulaklarından ve saçlarının altında bir yerden kan gelmeye başladı. Tesso onu bir güzel dövmeyi sürdürse de Locke hasmını bırakmadı. Acı ve zaferin bir karışımıyla başı dönüyordu. Sonunda tiz, şen ve belki biraz da çılgınca kahkahalar atmaya başladı.
''Dövüşmeme veya kaçmama gerek yok.'' diye ciyakladı. ''Oyunun kurallarını değiştirdim. Tek yapmam gereken seni burada tutmak. Götoş, ta ki can gelene kadar.''
Hay aksi diye tıslayan Tesso rakibine saldırısını arttırdı. Yumruklayarak, tükürerek, ısırarak kendisinden küçük ve savunmasız çocuğun başıyla suratına eziyet etti.
''Vurmaya devam et.'' diye geveledi Locke. ''Sen vurmaya devam et. Buna bütün gün katlanabilirim.'' ''Sen bana vurmaya devam et, can gelene kadar.''
37. ayrımın sonu. Sayfa 350.